Ayrım 22. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 229. Temmuz. Cumhurbaşkanlığı vizyonu Recep İvedik, Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Şafak Sezer. Ekmek için Ekmelettin. Tıpış tıpış. Hamas et edebiyatı. Yahudi Cesaret Ödülü, ABD İftarı, PYD, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse, Yakup Saygılı, Kahkaha Atan Kadınlar İffetsizdir. Tayyip Erdoğan kendi kendisiyle istişare yaptı. Kendi kendine en uygun adayın kendisi olduğuna karar verdi. Kendi kendisini Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Çıkıp kendi kendimin adayı kendimim diyemedi, Mehmet Ali Şahin'e dedirtti. AKP Cumhurbaşkanı adayı tanıtım toplantısı ATO Kongre Merkezi'nde yapıldı. 4000 kişi katıldı. İstiklal Marşı'nın ardından Dönmem Geri Senin Yolundan türküsü eşliğinde Tayyip Erdoğan'ın klibi yayınlandı. Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şahin kürsüye çıktı. Çok geniş bir istişare yaptıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan dedi. Bülent Arınç ağladı. Tayyip Erdoğan kürsüye geldi, sözlerine duayla başladı. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun, mülkün sahibi Allah'tır, zaferin sahibi sadece Allah'tır, bu davayı, bu hareketi, bu mücadeleyi bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Bu davanın bayraktarlığını yapmış her bir kardeşime Rabbim rahmet etsin, onlardan razı olsun. Çıktığımız kutlu yolculukta Rabbim ayaklarımızı doğruluk üzere sahip kılsın. Ya Rab, sen ki kullarının hareketini takdir ettin, senin iznin olmadıkça hiçbir şey hareket etmez. Bizim hareketlerimizi doğruluk üzere kıl. Ya Rab, bizim göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Bizi kibirden muhafaza et ya Rabbi. Bizi, ailemizi, bütün yol arkadaşlarımızı, yolların tuzaklarından koru Allah'ım. Selçuklu Sultanı Alparslan gibi kefenimizi giyerek, Kudüs Fatihi Eyyubi gibi zaferin kılıç ve atlarda değil Allah katında olduğuna inandık. Sen ki her şeye gücü yetensin, bu mübarek günde dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele ya Rab. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu Türkiye için, milletimiz için hayırlara vesile eyle ya Rab. Amin, amin, amin dedi. Sonra herkesi kucaklayacağım filan dedi. Bir saatlik konuşmasını Fatiha suresinin Türkçe mealiyle bitirdi. Bu bir hatime değil Fatiha'dır, bir açılıştır. İşte onun için diyorum ki esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. O Rahmandır, Rahim'dir. O ki din gününün sahibidir. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet, bizi kendisine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların, sapkınların yoluna değil. Rabbim hayırlı eylesin, yolumuz, bahtımız açık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun, hepinizi selamlıyorum, dedi. O gün o saatlerde Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltına alındı. Yolsuzlukla suçlanıyordu. Allah'ın takdiri. Sarkozy'nin başını tapeler yakmıştı. Ramazan ayıydı, fitre 10 liraydı. Abdullah Gül adaylığını açıkladığında fitre 5 liraydı. Garibanın fitresi 7 senede anca 5 lira artmıştı. Dindar Cumhurbaşkanı sloganıyla seçilen Abdullah Gül, aradan geçen 7 sene zarfında 750 milyon lira harcamıştı. Sırf bu seneki bütçesi 169 milyon liraydı. Günlüğü 463 bin liraya geliyordu. Çankaya Köşkü'nde ilk icraat olarak kızını evlendirmişti. İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi'ndeki mütevazı düğüne 3000 davetli katılmıştı. 6000 polis nöbet tutmuştu. Şarkıcı Kıraç özel beste yapmıştı. Nikah sırasında o çalınmıştı. Tavandan ışık şelaleleri dökülmüştü. Takılar desen, Derişov'un hazırladığı torbalarla toplanmıştı. Dindar Cumhurbaşkanımızın oğlu, bizim gibi gerizekalı değil tabii, akıllı çocuk, 14 yaşında sigortalı olmuştu. Ankara Ticaret Odası'na kayıt yaptırmıştı. Bardakta mısır işine girmiş, alışveriş merkezlerinde yer açmış, ABD'den üniversite diploması almış, mezuniyet törenine giden dindar cumhurbaşkanımız, geceliği 14 bin lira olan otelde kalmıştı. 4 gece kalmıştı, fatura 56 bin liracıktı. Dindar cumhurbaşkanımızın eşi First Lady'miz, Dolmabahçe Sarayı'nı gezerken, padişahların kullandığı koltuk, sehpa gibi 35 parça tarihi eseri beğenmiş, fotoğraflarını çektirmiş, bunların Çankaya Köşkü'ne gönderilmesini istemişti. İyi ki Topkapı'yı gezmedi, kaşıkçı elmasını isteyebilirdi denilince kırılmış küsmüştü. Varlığıyla onur duyduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer, kendisine hediye edilen 1243 parça hediyenin 1243'ünü de demirbaşa işletip Çankaya'ya bırakmıştı. Dindar Cumhurbaşkanımıza neler neler hediye edildi, o hediyeler ne oldu meçhuldü. Dindar Cumhurbaşkanımız 72 ayrı ülkeye 114 defa seyahat etmişti. New York Central Park'ta sokak ressamına portresini çizdirmiş, Gabon sahillerinde çıplak ayakla dolaşmış, Kenya'da safariye çıkmış, zürafa fotoğrafı çekmişti. First Lady'miz Boston'da Hermes'ten alışveriş yapmış, Washington Cafe Milano'da tabağı 45 dolardan istakozlu makarna yemişti. İstakozlu makarna haberini basına sızdıran Türk garson işinden atılmıştı. Görüldüğü gibi dindar Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, 7 sene boyunca Çankaya'da çok yorulmuştu. Bizim için adeta kendisine helak etmişti. Fitre 10 liraydı. Kılıçdaroğlu'na Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruldu. Google'da yalancı başbakan diye aradığınız zaman 450 bin Recep Tayyip Erdoğan adı çıkıyor. Daha ilginç bir şey var. Hırsız başbakan diye aradığınız zaman 3 milyon 900 bin sonuç çıkıyor. Aynı Google'a Ekmelettin İhsanoğlu yazdığınız zaman bilim adamı çıkıyor cevabını verdi. Bu kitabın piyasaya çıktığı tarih itibariyle skor değişmişti. Yalancı başbakan sayısı 558 bine yükselmişti. Hırsız başbakan sayısı 1 milyon 450 bine inmişti. Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için hazırlanan logo, Obama'nın 2008 başkanlık seçiminde kullandığı logoya çok benziyordu. Elbette inkar edildi ama Dombra şarkısı gibi logonun fikri de bal gibi araklamaydı. Seçim gezilerine Samsun'dan başlayacaktı. Bir tek bandırma vapuru eksikti. Adaylar tamamlandı, mal varlıkları YSK'ya bildirildi. Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da dairesi, hukuk bürosu olarak kullandığı bir iş yeri, iki otomobili ve eşine ait bir otomobili vardı. Ekmelettin İhsanoğlu'nun kendisine ve eşine ait 9 dairesi, bir otomobili, banka hesaplarında 3,5 milyon doları ve 240 bin lirası vardı. Tayyip Erdoğan'ın Güneysu Dumankaya köyünde 2000 metrekare arsası, bir otomobili, banka hesaplarında 4 4.4 milyon lirası ve 200 bin doları vardı. 5 bin lira da alacağı vardı. Başını sokacağı bir evi bile yoktu yani. First Lady adayları da yarışıyordu. Emine Erdoğan 4 çocuk annesiydi. Siyasi hayatı boyunca her yere eşiyle birlikte gitmişti. Miting kürsülerine bile çıkmıştı. Füsun İhsanoğlu eczacıydı, 3 çocuk annesiydi. Siyasal İslamcı Ekmelettin Bey'in modern yüzünü yansıtıyordu. Başak Demirtaş, eşi Cumhurbaşkanı adayı oluncaya kadar neredeyse fotoğrafı bile yoktu. Ön plana çıkmayı sevmiyordu. Öğretmendi, 2 çocuk annesiydi. Üsküdar Fethipaşa korusundaki Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nde yangın çıktı. 142 senelik tarihi köşk kül oldu. İstanbul İstanbul olalı böyle usturuplu yangın görmemişti. Korudaki ağaçları boş ver, bahçedeki çiçekler bile yanmamıştı, sadece bina kül olmuştu. İyi de niye sadece bina kül olmuştu? Cevabı basitti. Bu köşkü TMSF satmıştı. Milletin orasına koyacağını ifade eden müteahhit Mehmet Cengiz almıştı. Satış sözleşmesinde yıkım yasağı şartı vardı. Yani satın alan kişi asla yıkmayacaktı, yıkıp yerine yenisini yapmayacaktı. Talihsizlik işte, yangın çıktı, köşk kül oldu, yasak ortadan kalktı, yerine yenisini yapmaktan başka çare yoktu. 1,5 ton altın meselesi kapatıldı. Geçen sene Gana'dan İstanbul'a gelen bir kargo uçağında evrakları beyan edilmemiş 1,5 ton altın yakalanmıştı. 17 gün Atatürk Havalimanı'nda bekletilen uçağın Rıza Sarraf'ın girişimleri neticesinde Dubai'ye uçtuğu iddia edilmişti. Ve gümrük müdürüyle yardımcıları hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma başlatılmaya çalışılmıştı desek daha doğru olur. Çünkü valilik soruşturma izin vermedi. Savcı da mecburen takipsizlik kararı verdi. Örtülmüştü. Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi kuruldu. İsminde Kürdistan olan ilk siyasi partiydi. Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçemizi verdik, onaylandı dedi. Bağımsız Kürdistan tezini savunduklarını, genel merkezlerinin Diyarbakır'da olacağını söyledi. Bir hafta sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, isminden Kürdistan kelimesini çıkarması için partiyi uyardı. Ancak bu uyarının hiçbir manası yoktu. Çünkü Kürdistan kelimesini çıkarmazlarsa, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilirdi. Anayasa Mahkemesi, Kürdistan kelimesini çıkarması için ihtar gönderebilirdi. Gene çıkarmazlarsa, en fazla hazine yardımı kesilebilirdi. Hazine yardımı almıyorsa, başka bir yaptırım söz konusu değildi. AKP açılımı, aça aça ilk önce Kürdistan Partisi açmıştı. Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Gencer, Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye verildi. Ne yapmıştı da hakaret kabul edilmişti? Açılım sürecini protesto etmek için postaneye gitmiş, Tayyip Erdoğan'a 1 kilo kına göndermişti. Sebep buydu. Mehmet Gencer hem şehit babasıydı hem şehit amcasıydı. 21 yaşındaki oğlu Serhat az subaydı. 1994'te Miraç Kandili'nde Şırnak'taki karakol baskınında 8 askeriyle birlikte şehit düşmüştü. 28 yaşındaki yeğeni Serkan Üsteğmen'de 2008'de Bingöl'deki çatışmada şehit düşmüştü. Ailesinden 2 şehit veren Mehmet Gencer, 1999'da Abdullah Öcalan yargılanırken İmralı'daki duruşmalara müdahil olarak katılmıştı. Öcalan'ın gözlerinin içine bakarak, "Oğlumu kaybettim, Ağabeyimin eşi, yengem Kürt kökenli, kız alıp vermişiz, iç içe geçmişiz, ayrımız gayrımız olmamış. Bu milletin Türk-Kürt ayrımı yoktur, bunu bize niye yaptın diye sormuştu. İnanılması güç tarafı, Tayyip Erdoğan 2012'de aynı Mehmet Gencer'in oğlunun Serhat'ın ailesine yazdığı son mektubu TBMM'de okumuştu. Bakınız, size şu olayı aktarmak istiyorum. Serhat Gencer, astsubay, Şırnak'ta görev yapıyor. Bir akşam bir arkadaşına mektup uzatıyor. Ben diyor, dedemi çok severdim. Bugün rüyamda gördüm, beni yanına çağırıyor. Eğer ben şehit olursam bu mektubu aileme gönderin diyor. Aynı gece bir askerine de şunu söylüyor. Bugün Miraç kandili. Sen sivilken imamdın. Hadi beraber namaz kılıp Yasin okuyalım diyor. Serhat o gece şehit düşüyor demişti. Tam bu noktada kameralar milletvekillerine dönmüştü. AKP milletvekilleri hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Tayyip Erdoğan mektubu okumaya devam etmişti. Bu mektup ancak ben öldükten sonra elinize geçecektir. Beni asla unutmayın, hep kalbinizin köşesinde saklayın. Şunu unutmayın, Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz. Size söylemek istediğim bir şey var. Ben Burcu'yu çok seviyorum. Bu sevgimi de mezara götürüyorum. Ben burada öldümse Allah yolunda, vatan, namus, millet yolunda öldüm. Gülün, asla ağlamayın. Eğer ağlarsanız ben yattığım yerde rahat edemem. Dedeme de hepinizin selamını söylerim. Yazacak başka şey bulamıyorum. Oğlunuz Serhat demişti. Alkış tufanı kopmuştu. Yandaş medyada komple manşet yapılmıştı. Televizyonlarda defalarca döne döne gösterilmişti. Ve şimdi bu şehit Serhat'ın babası mahkemeye verilmişti. Ne Tayyip Erdoğan'dan gık çıkıyordu, ne yandaş medyadan. Neticede şehit babasına bir sene hapis verildi. Cezası 5 sene ertelendi. Tekrar konuşursa 2 misli yatacaktı. 32 Türk şoför serbest bırakıldı. İyi de IŞİD'in kaçırdığı şoför sayısı 28 değil miydi? Haziran sayfalarında 28 şoför yazmıyor muydu? Aynen öyle yazıyordu. Sayın basınımızın kaçırılan şoförlerimiz hakkında ne kadar hassas olduğunu gösterebilmek için kitaba aynen öyle aktardım. Kimlerin kaçırıldığını, kaç kişinin kaçırıldığını bilmiyorlardı. Muhtemelen muhabirin biri 28 diye uydurmuştu. Herkes üstüne atlamış ve 28 diye yazmıştı. Zaten 28 olmuş, 38 olmuş, sayın basınımızın umurunda değildi. Sayın devletimizin de pek umurunda değildi. Şoförlerimiz 23 gündür IŞİD'in elindeydi. Bu 23 gün zarfında devletten bir Allah'ın kulu çıkıp, kaçırılan şoför sayısını yanlış yazıyorsunuz, doğrusu şöyle şöyle diye bir açıklama yapmamıştı. İddiaya girerim, sayın devletimiz bile kaç kişi olduklarını serbest bırakıldıkları günü öğrenmişti. Aslında 28 tır, 32 şofördü. Karışıklık buradan kaynaklanıyordu. Tır sayısı kadar şoför vardır diye tahmin etmişlerdi. Öyle değildi. 4 tırda yedek şoför vardı. MIT'in büyük başarısı filan deniyordu ama IŞİD'e 5 milyon dolar fidye ödendiği konuşuluyordu. Yüksek hızlı tren test sürüşünde kaza yaptı. Ankara-İstanbul arasında çalışacak olan ve Cumhurbaşkanlığı seçimine yetiştirilmeye çalışan yüksek hızlı tren ray bakım makinesine arkadan bindirdi. Matrak tarafı, yüksek hızlı trenin ismi Piri Reis'ti. Dünya tarihinde ilk kez trene denizci ismi verilmişti. Sanırsın Barbaros da kondüktördü. Vakıf üniversiteleri mantar gibi çoğalmıştı. Öğrenci kapmak için kıyasıya yarış vardı. Keselerin ağzı açılmıştı. Bursun üstüne 2000 lira harçlık veren vardı. Yurt dışında staj imkanı sağlayan vardı. ABD'ye ücretsiz dil kursuna gönderen vardı. Ücretsiz yurt dışı tatil kamplarına gönderen vardı. 2000 liralık uçak bileti veren vardı. Hakikaten üzücüydü. Eğitim veriyoruz diyen yoktu. Tayyip Erdoğan gassal olduğunu söyledi. Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nin mezunlar iftarına katıldı. İmam Hatiplerin bir direniş olarak ortaya çıktığını anlattı. Bizim hocalarımız, cenaze yıkamak için mi buraya geldiniz diye sorarlardı. Evet, gassalız, bu bizim için şereftir dedi. TBMM'de milletvekili odalarının bulunduğu yeni binanın faturası açıklandı. Mobilyalara 4 milyon lira, bilgisayarlara 1 milyon lira, odalardaki çöp kutularına 166 bin lira, paspaslara 36 bin lira, perdelere 212 bin lira, evrak imha makinelerine 63 bin lira, mescit halısına 19 bin lira, yönlendirme levhası ve kapı isimliklerine 101 bin lira, televizyonlara 397 bin lira, klozet örtülerine 20 bin lira, WC kapılarındaki levhalara 11 bin lira, askılara 28 bin lira, mini buzdolaplarına 143 bin lira harcanmıştı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümüne tahliller yaptırdı. Piyasada satılan etiketsiz ürünlerin vaziyetini kamuoyuna duyurdu. Sucuklara eşek, at ve domuz eti karıştırılıyordu. Tereyağı, peynire, jelatin ve nişasta karıştırılıyordu. Bulgura, boya, bala, şeker şurubu karıştırılıyordu. Güya muhafazakarlık artıyordu ama asıl sahtekarlık artıyordu. Casuslarımız serbest bırakıldı. Ergenekon ve Balyoz'dan sonra İzmir'deki askeri casusluk davasında da tutuklu sanık kalmadı. Pırıl pırıl subaylarımıza iftirayla casus damgası yapıştırılmış, mahkemenin sonucu beklenmeden ordudan atılmaları sağlanmıştı. Narin Korkmaz diye bir genç kızı, casusların lider kadrosundan diye 785 gün hapis yatırmışlardı. Evinde arama yapılmış, görme engelli babasına şahit olarak imza attırılmıştı. Özgürlüğüne kavuşunca anne babasıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Subay arkadaşlarım var diye beni bu kumpas davasına dahil ettiler. Benim üzerimden bütün subaylar hakkında algı oluşturmaya çalıştılar dedi. Ankara'daki gezi olaylarında Ethem Sarısülüğü kafasına ateş ederek öldüren polis Ahmet Şahbaz, bir sene sonra nihayet tutuklandı. Ethem'i vurduğu an televizyon kameralarına zaten alenen yansımıştı. Ancak bir başka görüntüsü daha vardı. Ethem'i vurduktan hemen sonra diğer polislerle konuşurken tesadüfen kameraya takılmıştı. "Çektim, sıktım üç tane" diyordu. Bu açık itiraf YouTube'da yayınlanıyordu. Tüm bunlara rağmen tutuklanması bir sene sürmüştü. Anayasa Mahkemesi'nin ambleminde değişiklik yapıldı. TC ibaresi eklendi. AKP'ye nazire yapılıyordu. Sen valiliklerden, Sağlık Bakanlığından, Ziraat Bankası'ndan TC'yi kaldırıyorsun ama ben o TC'yi gözüne sokuyorum demek isteniyordu. Haşim Kılıç, zamanında kapatmaya kıyamadığı AKP ile adeta inatlaşıyordu. Çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Tayyip Erdoğan için aile dostum dedi. CHP'li olmadığını söyledi. Kendisinin, eşinin ve ailesinin Demokrat Parti geleneğinden geldiğini izah etti. Turgut Özal'ın yanında bulunduğunu anlattı. CHP'nin adayı konuştukça CHP'lilerin başından aşağı kaynar sular dökülüyordu. Tayyip Erdoğan kendisine aile dostum diyen Ekmelettin İhsanoğlu'na aynı nezaketle cevap verdi, saksı dedi. Muhalefet partilerinin Cumhuriyet'in vitrinine Cumhurbaşkanı değil bir vazo, bir saksı seçme gayretinde olduğunu söyledi. Tayyip Erdoğan devletin imkanlarını, uçağını, helikopterini, polisini sonuna kadar kullanıyor, şehir şehir dolaşıyor, bazen günde 3 miting yapıyordu. Her miting tüm televizyon kanalları tarafından naklen yayınlanıyordu. Ekmelettin İhsanoğlu ise aktif siyaset deneyimi olmadığı için miting meydanlarına çıkamıyor, anca salon toplantıları yapabiliyor, onu da anca Halk TV yayınlıyordu. Bunun böyle olacağı, medyanın Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tutacağı, Ekmelettin İhsanoğlu'nu görmezden geleceği ta en başından belliydi. Tanıtım için farklı iletişim modelleri üretilmeliydi, kafa yorulmalıydı. Ama maalesef CHP bunların hiçbirini yapmadı. Çatı ortağı MHP desen zaten kılını bile kıpırdatmıyordu. Kamuoyu anketlerine göre seçime günler kalmasına rağmen hala 3 kişiden biri Ekmelettin İhsanoğlu'nu tanımıyordu. CHP bu aday tercihiyle intihar etmişti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter'dan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'ın logosunda Arapça ile Muhammed isminin kullanıldığını biliyor musunuz diye yazdı. Dini siyasete alet etme tarihine vahim bir not daha düşülmüştü. İstanbul Esenyurt'ta Caferi Camisi yakıldı. Gece yarısı Muhammedi Camisi'ne giren kimliği belirsiz tipler kütüphane bölümünü ateşe verip kaçtılar. Esenyurt'ta geçen ayda yine Caferilerin ibadet ettiği Allahu Ekber Ehlibeyt Camisi kundaklanmıştı. Mezhep kışkırtıcılarının provokasyonuydu. Paris'te moda fuarı başladı. Onur konuğu Türkiye'ydi. Ve Türkiye'nin tanıtım standında yarı çıplak halde sedirlere uzanarak nargile tüttüren sakallı erkekler, fesli garsonlar, cariyeler ve dansözler vardı. Güya Osmanlı konseptiydi. Utanç vericiydi. Tanıtım standımıza bir deve götürmedikleri kalmıştı. Fehmi Koru, Yandaş Star gazetesinden istifa etti. Habertürk'e geçti. Çünkü Ergenekon savcısıyım diyen Tayyip Erdoğan, şimdi kumpas diyordu. Zekeriya Öz'ün altına kendi makam Mercedes'ini vermişti. Şimdi sürgün etmişti. Meslekten atmaya çalışıyordu. Polisimiz destan yazdı diyordu. Şimdi polisleri hapse tıkıyordu. Özel yetkili mahkemeleri kurmuştu. Özel yetkili mahkemeleri kapatmıştı. Muhterem Hoca Efendi diyordu. Şimdi Haşhaşi diyordu. Haşim Kılıç'a bayılıyordu, şimdi paralel diyordu. Cemaat okullarının hamisiydi. Bu okullara sahip çıkılması için büyükelçilerimize genelge yayınlamıştı. Şimdi aynı okulların kapatılması için emir vermişti. Türkçe olimpiyatlarının finallerine mutlaka katılır, çocuklarla birlikte şarkı söyler, bu olimpiyatla gurur duyduğunu anlatırdı. Şimdi Türkçe olimpiyatını yasaklamıştı. Ertuğrul Günay'ı bakan yapmıştı, şimdi kapının önüne koymuştu. Son kullanım tarihleri dolan liboş gazetecileri kovmuştu. İkinci cumhuriyetçileri kovmuştu. Bavulcu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sıra yandaşlara, havuzculara gelmişti. Hakemimiz Cüneyt Çakır, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin-Hollanda maçını yönetti, tarihte ilkti. Golsüz bitti, Arjantin penaltılarla finale çıktı. Öbür yarı finalde Almanya ev sahibi Brezilya'yı 7-1 dağıttı, bütün dünyada bir numaralı gündem oldu. Bilahare Dünya Kupası'nı da Almanya kazandı. Almanya'nın teknik direktörü, Türkiye'den köylü diye kovulan Löw'dü. Bundan olsa olsa yeni köy kasabı olur diye Türkiye'den kovulan İspanyol Belbosque Dünya Kupası'ndaydı. Türkiye'de kapı kapı dolaşan, İstanbul, Ankara, Konya, Rize'ye yaranamayan Susic, Bosna'yı Dünya Kupası'na götürmüştü. Futboldan anlamadığına karar verip kovduğumuz Halil Odzic, Cezayir'i Dünya Kupası'na taşımıştı. Türkiye'de şampiyon olmasına rağmen göze giremeyen Pereira oradaydı. Milli formayı giymese de olur dediğimiz Mesut Özil, Almanya formasıyla oradaydı. Kabiliyeti yeterli değil denilerek, hiçbir Türk takımı tarafından beğenilmeyen ve ağlıya ağlıya İsviçre vatandaşı olan Gökhan İnler oradaydı. Hakemlerimizi beğenmiyorduk, hakemimiz yarı final yönetmişti. Siyaset gibi futbolu da fevkalade biliyorduk. 22. ayrımın sonu, sayfa 239.